Ayrım 16. Aslanlar Vadisi. Ken Follett. Sayfa 178. İlacın ilk etkisi kalp atışlarını hızlandırmaktı. Alice bunu hissedecek, rahatsız ve huzursuz olacaktı. Sonra zehir kalbin atış mekanizmasını etkileyince kalp atışları artacaktı. Her normal atıştan sonra küçük bir atış daha hissedecekti. Sonunda kalp tübüyle düzensiz bir atışa girecek, alt ve üst kapakçıklar birbirlerinden bağımsız açılıp kapanacaklar, Alice korku ve ıstırap içinde ölecekti. Acıyla bağırırsa benden, doktordan, kendisine yardım etmemi isterse ne yaparım diye düşündü Jean-Pierre. Onun ölmesini istediğimi belli edecek miyim? Kendisini zehirlediğimi tahmin edecek mi? Sakinleştirici şeyler söyleyip ölümünü kolaylaştıracak mıyım? Sakin ol, ağrı kesicinin normal etkisi bu, az sonra hepsi geçecek. Şırınga hazırdı. Yapabilirim, onu öldürebilirim. Ondan sonra bana ne olacağını bilmiyorum. Alice'in kolunu sıvayıp alışkanlıkla derisini alkollü pamukla temizledi. O anda Mesut içeri girdi. Jean-Pierre adamın içeri girdiğini duymadığı için Mesut koluna dokununca birden irkildi. ''Sizi korkuttum doktor bey'' dedi. Alice'in başı ucunda çömeldi. Fransızca olarak ''Amerikan hükümetinin önerisini düşündüm'' dedi. Jean-Pierre elinde şırınga olduğu halde donup kalmıştı. Ne önerisi? Neler oluyordu? Jean-Pierre arkadaşlarından biriymiş gibi açık açık konuşuyordu Mesut. Bir bakıma öyleydi. Ama Alice bu konuyu baş başa konuşmalarını önerebilirdi. Alice dirseği üzerine doğruldu. Jean-Pierre soluğunu tutmuş bekliyordu. Devam et dedi Alice. Çok bitkin diye düşündü Jean-Pierre. Önlem falan düşünemeyecek kadar acı çekiyor. Üstelik Mesut gibi onun da benden kuşkulanmasına bir neden yok. ''Çok iyi'' diyordu Mesut ama kendi kendime pazardığım bana düşen tarafını nasıl yerine getirebileceğimi düşünüyordum. ''Elbette'' diye düşündü Jean-Pierre. ''Amerikalılar buraya köprüleri havaya uçurmasını öğretmek için bir üst düzey siyah ajanı gönderecek değiller ya. Alice buraya anlaşma yapmaya geldi.'' Öteki bölgelerden kadro eğitimi konusunun diğer komutanlara anlatılması gerek diye devam etti Mesut. Bu çok güç olacak. Öneri benden gelince çok kuşkulanacaklar. Bunu onlara sen anlatmalısın bana kalırsa. Hükümetinin neler önerdiğini söylemelisin. Jean-Pierre donup kalmıştı olduğu yerde. Öteki bölgelerden kadro eğitimi. Neler oluyordu burada? Alice güçlükle seve seve yaparım bunu dedi ama senin hepsini bir araya toplaman gerekecek. Evet, Mesut gülümsedi. Burada Beş Aslan Vadisi'nde tüm direniş liderlerini bir toplantıya çağırırım. 8 gün sonra Drak Göyü'nde. Bugün haberciler çıkartıp Birleşik Devletler'in bir temsilcisinin silah ikmali konusunda öneriler getirdiğini bildiririm. Toplantı? Silah ikmali? Jean-Pierre durumu anlamaya başlamıştı. Peki ama şimdi kendisi ne yapmalıydı? Gelirler mi diye sordu Eris. Çoğu gelir. Batı çöllerinden gelmezler ama orası hem çok uzak hem de bizi tanımıyorlar. Peki bizim özellikle istediğimiz Kamil ile Aziz? Mesut omuzlarını silkti. Tanrı bilir. Jean-Pierre heyecandan titriyordu. Afgan direniş tarihinin en önemli olayı olacaktı bu. Alice başının ucundaki çantasında bir şeyler aranıyordu. Kamil ve Aziz'i ikna etmene yardımcı olabilirim dedi. Çantadan 2 küçük paket çıkarıp birini açtı. İçinde düz dikdörtgen biçiminde sarı bir maden parçası vardı. Altın. Bunlardan her biri $5,000 eder. Bir servetti bu. $5,000 bir Afgan'ın 2 yıllık kazancından fazlaydı. Mesut altını alıp elinde tarttı. Şu nedir diye dörtgenin ortasındaki kabartmayı gösterdi. Birleşik Devletler Başkanı'nın mührü. Çok kurnazca diye düşündü Jean-Pierre. Tam kabile reislerini etkileyecek ve Alice'le tanışmayı istemeye özendirecek bir şey. Kamil ile Aziz bunları görünce gelmeye razı olurlar mı diye sordu Alice. Mesut başını salladı. Geleceklerdir sanırım. Hem de koşa koşa diye düşündü Jean-Pierre. Birden ne yapması gerektiğine karar verdi. Mesut, Kamil ve Aziz, direnişin 3 lideri 8 gün sonra Dark Köyü'nde bir arada olacaklardı. Bunu Anatoli'ye bildirmeliydi. Anatoli hepsini öldürürdü ondan sonra. İşte vadiye geldiğimden beri beklediğim an bu diye düşündü Jean-Pierre. Mesud ile diğer iki isyancı lideri sıkıştırırdım şimdi. İyi ama Anatoli'ye nasıl bildireceğim bunu? Bir yolu olmalı bunun. Bir zirve toplantısı diyordu Mesud. Gururla gülümsedi. Direnişin yeni birliğinin başlangıcı. Ya da sonun başlangıcı diye düşündü Jean-Pierre. Elini eğdi. İğneyi toprağa çevirip şırıngaya bastı. İlacı boşalttı. Yeni bir başlangıç ya da sonun başlangıcı. Jean-Pierre Elise uyuşturucu bir ilaç verip kurşunu çıkarttı, yarayı temizledi, yeniden sarıp iltihabı önlemek için antibiyotik iğnesi yaptı. Sonra çatışmadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulmuş iki gerillayı da tedavi etti. Köye doktor geldiği haberi yayılınca çiftliğin avlusu hemen hastalarla dolmuştu. Jean-Pierre bronşit olan bir çocuğa, solucanı olan bir imama ve daha birkaç kişiye baktıktan sonra öğle yemeğini yedi. Öğleden sonra da çantasını topladı, atına binip eve dönmek üzere yola çıktı. Alice köyde kalmıştı. Birkaç gün kıpırdamadan yatarsa yarası daha çabuk kapanacaktı. Jean-Pierre artık Alice'in bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyordu. Ölecek olursa toplantı yapılamayacaktı. Yolda giderken Anatoli ile temas kurma çareleri arıyordu. Atının başını çevirip Roka'ya gider ve Ruslara teslim olabilirdi. Kendisini görür görmez vurmadıkları takdirde kısa bir süre sonra Anatoli'nin yanında olurdu. Ama o zaman Jane nereye gittiğini ve ne yaptığını anlayacak, Alice'e bildirecekti. Alice de toplantının yerini ve zamanını değiştirirdi. Anatoli'ye bir mektup göndermesi gerekecekti ama kim götürürdü böyle bir mektubu? 60 mil ötedeki Rus işgalindeki Çarikara ya da 100 mil ötedeki başkent Kabil'e gidenler sürekli olarak vadiden geçerlerdi. Nuristanlı mandracılar tereyağı ve peynirlerini götürürler, kapkaçak satıcıları oradan oraya dolaşırlar, çobanlar koyun sürülerini pazara götürürlerdi. Bunlardan herhangi birinin eline birkaç kuruş sıkıştırarak mektubu postaya atmaları ya da bir Rus askerine vermelerini sağlayabilirdi. Kabil 3, Çarikar ise 2 günlük yoldu. Postanenin olmadı ama Rus askerlerinin bulunduğu Roka ise 1 günlük yoldu. Jean-Pierre bu işi gördürecek birini bulacağından emindi. Mektubun açılıp okunması tehlikesi vardı kuşkusuz. O zaman Jean-Pierre yakalanıp işkence yapılır, öldürülürdü. Bu tehlikeyi göze almaya hazır olabilirdi ama bir pürüz daha vardı. Mektubu verdiği adam parasını alır, mektubu yerine götürmeyebilirdi. Yolda kaybetmemesi için hiçbir neden yoktu. O zaman Jean-Pierre ne olduğunu hiç bilemeyecekti. Akşam olurken bandaya vardığında sorunu hala çözümleyememişti. Jane akşam esintisinden yararlanmak için Chantal ile dama çıkmıştı. Jean-Pierre karısını selamlayıp eve girdi. Çantasını tezgahın üstüne koydu. Çantayı boşaltırken morfin haplarını görünce Anatoli'ye yazdığı mektubu güvenle verebileceği bir tek kişi olduğu aklına geldi. Vadide bir tek sayfa yazı kağıdı olmadığı için pamuk paketinden bir parça kağıt kopartıp yazmaya başladı. KGB albayı Anatoli'ye. Pek garip geliyordu ama başka türlü nasıl başlayacağını da bilemiyordu. Anatoli'nin ne soyadını biliyordu ne de elinde adresi vardı. Mesud direniş liderlerini bir toplantıya çağırdı. 8 gün sonra 27 Ağustos Perşembe günü bandanın güneyindeki ilk köy olan Dark'ta buluşacaklar. O gece herhalde hepsi camide yatacaklar ve kutsal olan ertesi cuma günü bir arada olacaklardır. Toplantı bir hafta önce vadiye gelen ve Alice Thaler olarak tanıdığım bir CIA ajanının kendileriyle konuşmak istemesi üzerine düzenlendi. Bu elimize geçebilecek tek fırsattır. Altına tarihi yazıp Simplex diye imzaladı. Zarfı yoktu. Avrupa'dan çıktığından beri zarf falan görmemişti zaten. Çevresine bakınırken gözü karton bir kutuya ilişti. Kutunun üstünde yapışkan etiketler vardı, ilacın adını yazmak için. Ancak Jean-Pierre Farsça yazamadığı için bunları hiç kullanmazdı. Mektubunu katlayıp kutulardan birinin içine yerleştirdi. Üzerine ne yazmalıydı acaba? Geçecekti. Paketin üst düzeyde bir subayın eline geçmesi için ne yapmalıydı? İngilizce, Fransızca hatta Dari dilinde önemli KGB yazmanın bir anlamı yoktu. Çünkü büyük bir olasılıkla asker Latin ya da Dari harflerini okuyamayacaktı. Jean-Pierre de Rus yazısını bilmiyordu. Şu anda yukarıda ninni okuyan karısının Rusçayı kusursuz konuşabilmesi ve kendisine istediğini yazabilmesi doğrusu tarihin çok garip bir cilvesiydi. Sonunda Latin harfleriyle Anatoli KGB yazıp etiketi kutunun üstüne yapıştırdı. Sonra kutuyu üzerinde 15 dilde zehir yazan bir başka kutuya yerleştirip sicimle bağladı. Her şeyi tekrar çantasına yerleştirip Astana'da eksilen ilaçlarını tamamladı, bir avuç morfin hapı alıp gömleğini cebine koydu. Zehir yazılı kutuyu da eski bir havluya sardı. Evden dışarı çıkarken Jane'e ben nehire yıkanmaya gidiyorum diye seslendi. Peki. Jean-Pierre köyde bir iki kişiye selam vererek hızlı adımlarla geçip tarlalara doğru yürüdü. İçini bir iyimserlik kaplamıştı artık. Planlarında büyük tehlikeler vardı ama yine büyük bir zafer elde etmeyi düşünebilirdi şimdi. Köyden bir iki mil ötede bir dağın kayalık arazisinde bombalanmış olan bir tek ev vardı. Jean-Pierre oraya vardığında hava kararıyordu. Bir lamba getirmemiş olmasına kızarak kayalar arasında güçlükle yol aldı. Bir zamanlar evin kapısı olan yıkıntının önünde durdu. İçeri girecekti ama karanlık kadar kokudan da rahatsız olup vazgeçti. ''Hey!'' diye seslendi. Ayaklarının dibinde topraktan kara bir biçim yükselince ödü patladı. Kendini bir adım geriye attı küfür ederek. Malang doğruldu. Jean-Pierre delinin iskelet gibi yüzüne keçeleşmiş sakalına baktı. Kendini toparlayarak Dari dilinde ''Tanrı seninle olsun kutsal adam'' dedi. ''Ve de seninle doktor.'' Jean-Pierre adamı mantıklı bir anında yakalamıştı. ''Karnın nasıl bakalım?'' diye sordu. Adam karnı ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturdu hemen. Her zaman olduğu gibi ilaç istiyordu. Jean-Pierre bir morfin hapı verirken diğerlerini de gösterip cebine koydu. Malang hapı çiğneyip ''Daha ver.'' dedi. ''Veririm, hem de çok veririm.'' Adam elini uzattı. ''Ama sen de benim için bir şey yapmalısın.'' Malang hevesle başını salladı. ''Çarikar'a gidip bunu bir Rus askerine vereceksin.'' Jean-Pierre bir gün daha uzak yolda olmasına rağmen Çarikar'da karar kılmıştı. Roka geçici olarak Rus işgalinde bulunan bir isyancı kasabası olduğu için karışıklık içinde olabilir ve paket kaybolabilirdi. Oysa Çarikar kesin olarak Rus bölgesindeydi. Malang pul yapıştırmayı falan beceremeyeceği için de postadan vazgeçmiş, paketin bir Rus askerine verilmesini uygun görmüştü. Adamın hiç yıkanmamış yüzüne dikkatle baktı. Delinin bu basit şeyleri bile anlayacağından kuşkuluydu. Ama Rus askeri der demez yüzünde beliren korkuya bakılırsa çok iyi anlamıştı. Jean-Pierre'in Malang'ın verdiği talimatı yerine getirmesini sağlamanın bir yolu yok muydu? O da paketi atar ve verdiğini söyleyebilirdi. Bu işi yapacak kadar aklı varsa bu konuda yalan da söyleyebilir demekti. Birden bir fikir geldi aklına. ''Bir paketle Rus sigarası al.'' dedi. Malang boş avucunu uzattı. ''Para yok.'' Jean-Pierre adamın parası olmadığını biliyordu. 100 Afgani çıkartıp verdi. Böylece Çarikar'a gideceğinden emin olabilirdi. Paketi teslim etmesini sağlayacak bir yol var mıydı? ''Bu işi yaparsan sana istediğin kadar hap vereceğim.'' dedi. ''Beni aldatmaya kalkışma sakın. Aldatırsan anlarım ve sana bir daha hap falan vermem. Karnının ağrısı her gün biraz daha artar. Şişersin, şişersin. Sonunda bağırsakların bomba gibi patlar. Kıvrana kıvrana ölürsün, anladın mı?'' ''Evet.'' Jean-Pierre adamın yüzüne baktı. Gözlerinin akları çılgınca parlıyordu. Korkmuş görünüyordu. Jean-Pierre morfin haplarını verdi. ''Bandaya dönene kadar her sabah birini çiğneyeceksin.'' Adam başını salladı. ''Git şimdi ve sakın beni aldatmaya kalkışma.'' Bir hafta geçmiş, Malang hala dönmemişti. Toplantıdan bir gün önceki çarşamba günü Jean-Pierre çıldıracak gibiydi artık. Her saat başı adamın saat bitmeden geleceğini söylüyordu. Her gece ertesi gün mutlaka döneceğini söylüyordu yatmadan. Vadide uçuşlar da çoğalmıştı. Bütün hafta boyunca jetler köyleri bombalamak üzere başları üstünden geçip gitmişlerdi. Bandanın tarihi vardı, yalnızca bir tek bomba düşmüştü. O da Abdullah'ın nane tarlasında büyük bir çukur açmıştı, o kadar. Ama sürekli gürültü ve tehlike herkesin sinirlerini koparırcasına gelmişti. Jean-Pierre'in kliniğinde de gerilim belirtileri gösteren hastalar artmıştı. Düşükler, ev kazaları, nedensiz yere baş ağrıları ve kusmalar. Başları ağrıyan çocuklardı. Avrupa'da olsa psikoterapi önerirdi. Burada ise bu hastaları ancak imama gönderiyordu. Ne psikoterapinin ne de dinin yararı olacaktı oysa çocukların şikayeti savaştı. Hastalarını sırayla fazla düşünmeden muayene ediyor, tanısını Fransızca olarak Jane'e söylüyor, yaraları sarıyor, iğne yapıyor, plastik şişelerde haplar dağıtıyordu. Malang Çarikar'a iki günde giderdi. Bir Rus askerine yanaşmak için cesaretini toplaması da bir gün tutardı. Ertesi sabah yola çıksa dün burada olmalıydı. Ne olmuştu acaba? Paketi kaybetmiş de korkudan mı gelemiyordu? Hapların hepsini birden içip hastalanmış mıydı? Lanet nehre düşüp boğulmuş da olabilirdi. Yoksa Ruslar herifi nişan tahtasına mı çevirmişlerdi? Jean-Pierre saatine baktı. 10:30. Malang her an gelebilirdi. Çarikar'a gittiğini kanıtlamak için elinde bir paket Rus sigarası olacaktı. Sigara içmediği için paketin varlığını Jane'e nasıl açıklayacaktı? Sonunda bir delinin davranışları için açıklama yapmasına gerek olmadığını düşündü. Dışarıda ayak sesleri duyulduğunda Jean-Pierre bir çocuğun yanık elini sarıyordu. Jane konuşurken dönüp baktı, iki yabancı girmişti içeri. ''Tanrı sizinle olsun doktor'' dedi biri. ''Sizinle de.'' Sonra selamı kısa kesmek için ne var diye sordu. Skabunda müthiş bir bombardıman oldu. Çok ölü ve çok yaralı var. Jean-Pierre Jane'e baktı. Onun izni olmadan bandadan çıkamazdı ama bu çağrıyı da kendisi ayarlamış olamazdı nasıl olsa. Gideyim mi diye sordu. Yoksa sen mi gidersin? Aslında gitmek istemiyordu. Gitmek büyük bir olasılıkla geceyi orada geçirmek demekti. Oysa kendisi Malang'ı bekliyordu. Jane duraksadı. Jean-Pierre onun kendisi gittiği takdirde şantalı da almak zorunda olduğunu düşündüğünü biliyordu. Üstelik ağır yaralılarla baş edemezdi. ''Sen nasıl istersen'' dedi Jean-Pierre. ''Sen git.'' ''Peki. Skabun 2 saatlik yoldaydı. Acele ederse yaralı da çok değilse akşam karanlık basmadan dönerdi. Bu gece dönmeye çalışacağım.'' dedi. Jane gelip kocasının yanağından öptü. ''Teşekkür ederim.'' Jean-Pierre çantasını kontrol etti. Sancı için morfin, mikrop kapmayı önlemek için penisilin, iğne ve cerrahi iplik, bol bol sargı bezi. Başına bir kasket geçirdi, sırtına bir battaniye attı. ''Maggie'yi almayacağım'' dedi. ''Skabun hem uzak değil hem de yol çok kötü.'' Karısını bir daha öpüp adamlara döndü. ''Gidelim haydi.'' Köye indiler, nehri geçip tepelere tırmanmaya başladılar. Jean-Pierre karısını öpmesini düşünüyordu. Planında başarılı olur da Ruslar Mesud'u öldürürlerse Jane'in buna tepkisi ne olacaktı? Bu işin ardında onun olduğunu bilecekti ama kendisini ele vermezdi, buna emindi artık. Onu sevmeye devam eder miydi? Jean-Pierre Jane'i istiyordu. Birlikte olduklarından bu yana kendisini sık sık etkileyen o kapkara bunalımlardan kurtulmuştu. Jane onu severek iyi bir insan olduğunu, hiçbir şeyi olmadığını kanıtlamıştı. Bunu istiyordu Jean-Pierre. Ama görevinde başarılı olmak da istiyordu. Sanırım başarıyı mutluluktan çok istiyorum diye düşündü. Bu yüzden Mesud'u öldürmek için onu kaybetmeyi göze almıştı. ''Kaç ölü var?'' diye sordu. ''Çok'' dedi habercilerden biri. Jean-Pierre bu tür konuşmalara alışmıştı artık. Sabırla 5 mi, 10 mu, 20 mi diye sordu. 100. Jean-Pierre adama inanmamıştı. Skabun'da oturan 100 kişi yoktu herhalde. Kaç yaralı diye sordu. 200. Gülünçtü bu. Adam yoksa bir şey bilmiyor mu diye düşündü. Ya da sayıyı az söylerse doktorun geri döneceğinden mi korkuyordu? Ya da ondan fazla saymasını bilmiyordu belki de. Nasıl yaralar diye sordu. Delikler, kesikler ve kanamalar. Bu söyledikleri daha çok savaş yaralarına benziyordu. Bombardıman, beyin sarsıntısı, yanık ve yıkılan binaların altında kalmaktan ezikler yaratırdı. Adamın tanıklığına pek güven duymamak gerekirdi anlaşıldığı kadarıyla. Daha fazla soru sormanın anlamı yoktu. Banda'dan 2 mil kadar uzaklaştıktan sonra yamaçtaki patikadan ayrılıp Jean-Pierre'in hiç tanımadığı bir patikaya sapıp kuzeye doğru ilerlediler. ''Skabun yolu bu mu?'' diye sordu Jean-Pierre. ''Evet.'' Burası hiç görmediği bir kestirme yolu olmalıydı. Gittikleri yön doğruydu çünkü. Birkaç dakika sonra yolcuların dinlenmeleri ve geceyi geçirmeleri için yapılmış o taş kulübelerden biri çıktı önlerine. Haberciler Jean-Pierre'i şaşkına çevirerek kapısız girişinden içeri daldılar. ''Dinlenecek zamanımız yok'' dedi Jean-Pierre. ''Beni bekleyen hastalar var.'' O sırada Anatoli çıktı kulübeden. Jean-Pierre gözlerine inanamıyordu. Anatoli'ye toplantıyı söyleyeceği için sevinsin mi, yoksa içerideki Afganlar Rus'u öldüreceklerinden üzülsün mü bilemiyordu. Doktorun yüz ifadesini okuyan Anatoli, kaygılanmana gerek yok dedi. Onlar düzenli Afgan ordusunun askerleridir. Seni almaları için ben gönderdim. Tanrım, çok kurnazca bir şeydi bu. Ska bunda bombardıman falan olmamıştı. Jean-Pierre'le buluşabilmek için Anatoli uydurmuştu bunu. Jean-Pierre heyecanla yarın çok önemli bir şey olacak dedi. Biliyorum, haberini aldım, o yüzden geldim zaten. Demek Mesud'u? Anatoli tütünden sararmış dişlerini göstererek sırıttı. Mesud'u yakalayacağız. Sakin ol. Jean-Pierre Noel zamanındaki bir çocuk gibi heyecanlı olduğunu fark etti. Güçlükle toparladı kendini. Malang dönmeyince ben de. Çarikarı ancak dün geldi. Yolda başına bir şey gelmiş olmalı. Telsizi neden kullanmadın? Kırıldı. Jean-Pierre Jane'den o anda söz etmek istemiyordu. Kendisine eroin verdiğim için Malang her istediğimi yapar. Anatoli bir an Jean-Pierre'in gözlerinin içine baktı. Yüzünde hayranlığa benzer bir ifade vardı. ''Benden yana olduğuna seviniyorum.'' dedi. Jean-Pierre gülümsedi. ''Daha fazla bilgi istiyorum.'' dedi Anatoli. Kolunu Jean-Pierre'in omuzlarına atıp kulübeye soktu. Toprak zemine oturdular. Anatoli bir sigara yaktı. ''Bu toplantıdan nasıl haberin oldu?'' Jean-Pierre Ellis'i yaralanmasını, kendisi ona iğne yapacak yen Mesut'la konuşmasını, altın külçelerine eğitim programını ve vaat edilen silahları anlattı. ''Müthiş bir şey bu. Mesut nerede şimdi?'' ''Bilmiyorum ama sanırım bugün Drag'da olacak ya da en geç yarın.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Toplantıyı o düzenliyor, gelmemezlik edemez.'' Anatoli başını salladı, ''Siyah ajanını anlat.'' ''Bir 75 boyunda, 75 kilo, saçları sarı, gözleri mavi, 34 yaşında ama daha yaşlı gösteriyor, üniversite öğrenimli.'' ''Bunları bilgisayara veririm.'' Anatoli kalktı, dışarı çıktılar. Anatoli cebinden küçük bir telsiz çıkardı. Teleskopik antenini çekti, bir düğmeye basıp Rusça bir şeyler söyledi. Jean-Pierre'e döndü sonra, ''Dostum, görevini başardın.'' ''Doğru bu?'' diye düşündü Jean-Pierre, ''Başardım.'' ''Baskın ne zaman?'' ''Yarın elbette.'' ''Yarın?'' Jean-Pierre vahşi bir sevinç duydu içinde, ''Yarın.'' Diğerleri havaya bakıyorlardı. Başını kaldırınca inmek üzere alçalmakta olan bir helikopter gördü. Anatoli telsizle çağırmış olmalıydı. Rus tüm tedbiri bırakıyordu artık. Gizliliğin yerini sürat ve cesaret alacaktı bundan sonra. Helikopter 100 metre kadar ilerideki düzlüğe kondu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 191.